Sayfa 31. Konuştukça Viktor Frankl'la önde gelen bir varoluşçu analist, yaptığım bir sohbete ait duyguları uyandırmaya başladığını hissediyordum. Seks sırasında seksi çok fazla düşünüyor, kendini rahatlatmak için ne yapabileceğini kendi kendine soruyordu. Ve sonuç olarak da kendiliğinden olacak bir şeyi engelliyordu. Onun kendisini düşünmesine yardımcı olabileceğim yollar bulmaya çalıştım ve sonunda oldukça saf bir şekilde keşke kendini düşünmeyeceğin bir yol olsa dedim. Çocuk kitaplarındaki 40 ayağı hatırlatmıştı bana. Yürüyüşünü seyretmesi istendiğinde 100 çift bacağını idare edemez olmuştu bu 40 ayak. Bana bir gününün nasıl geçtiğini anlatmasını istediğimde Ginny zamanın onun için ne kadar boş olduğunu anlattı. Bu durum sabahları yazma boşluğuyla başlıyor ve günün geri kalanındaki boşluğa neden oluyordu. Onunla birlikte yazmanın neden bu kadar boş olduğunu ve ona hayatın anlamını verecek ne olduğunu merak ettim. Yine Viktor Frankl, artık yakın zamanlarda okuduklarım veya terapistlerle yaptığım sohbetler terapime karışıyor, kendimi kendine ait rengi olmayan bir bukalemun gibi hissetmeme neden oluyor. Daha sonra tekrar oldu. Ona bütün hayatını yumuşak bir kendini inkar fon müziğine karşı oynadığı yorumunda bulundum. Yıllar önce analizine girmeyi düşündüğüm bir Kleinian analistin bana söylediği şeyin yankıları kulağımdaydı. Meilan Klein'in öğretilerine dayanarak kurulan Londra temelli analitik ekol. Analiz onun teorik pozisyonuna karşı olan şüpheciliğimin fon müziğiyle yürütülecekti. Ginny titrek sesiyle kendisini itici kuvveti ve gideceği bir yönü olmayan bir kişi olarak sunmaya devam ediyordu. Bir mıknatıs gibi boşluğa çekiliyor, boşluğu emiyor ve benim önümde tükürüyordu. Hayatında boşluktan başka hiçbir şeyin bulunmadığını düşünebilirdi insan. Örneğin bazı hikayelerini Mademoiselle'e gönderdiğini ve editörden cesaret verici bir mektup aldığını anlatmıştı. Mektubu ne zaman aldığını sorduğumda sadece birkaç gün önce aldığını söyledi. Sesindeki duygusuz tona bakarak yıllar önce almış olabileceğini düşündüğümü belirttim. Yakın arkadaşı Eve'den ya da birlikte yaşadığı erkek arkadaşı Carl'dan söz ederken de aynıydı bu durum. Ginny'nin içinde yaptığı her şeyin anlamını ve zevkini çalan küçük bir şeytan var. Aynı zamanda kendisini gözleyip kötü durumunu trajik bir şekilde romantikleştirme eğilimi de var. Sanırım bir gün kendisini ceplerini taşlarla doldurup okyanusa yürüyen Virginia Woolf olarak görme hayaliyle flört ediyor. Benden beklentileri gerçek dışı, beni o kadar idealleştiriyor ki cesaretim kırılıyor, bazen kendimi ümitsiz hissediyorum. Bu raporları yazmasını isterken onu sömürüp sömürmediğimi merak ediyorum. Belki de sömürüyorum. En azından onu yazmaya zorladığını söyleyerek mantıklı hale getiriyorum bu isteğimi ve 6 ay sonra bu notları değiş tokuş ettiğimizde iyi bir şeylerin ortaya çıkacağını hissediyorum. Hiçbir şey olmasa bile Ginny beni farklı bir şekilde görmeye başlayacak. 9 Ekim, Ginny. Seansı anlatmanın olanları aynen tekrarlamak ve hem sizi ve hem de kendimi hipnotize etmek dışında bir yolu olmalı. Beklentilerimi arttırmıştım ama çoğunlukla programdaki değişiklik üzerinde yoğunlaştım. Seansa bu yoğun düşünceyle başlayıp bitirdim. Telaşlanarak ve hiçbir şey hissetmeyerek. Başlangıçta ofisinizdeki bir meraklı gibi hissettim kendimi. Bana gündemde ne olduğunu, ne olmasını istediğimi soruyordunuz. Uzun süredir cevap vermemek ya da soruları ciddiye almamak gibi bir adetim var. Zihnimi hayal kurmak için kullandığım zamanlar dışında hiç kullanmıyorum. Değişmesine ya da gerçeği şekillendirmesine izin vermiyor, sadece geçişi üzerinde yorumda bulunuyorum. Pekala yazdıklarının bir yere varmaması ne demek sorusunu tekrarlayıp durduğunuz zamanki ısrarınız sonunda beni kızdırdı. Sanki bir kavgadaki geriye sayımdı bu. O anda kalkıp bir şeyler söylemem gerektiğini, yoksa her şeyin biteceğini biliyordum. Sorunun 3 ya da 4 kez tekrarından sonra sanırım bir yere varmayan şey yazdıklarım değil, içimdeki yargılayıcı şey. Hep sıfırı gösteriyor. Alkış ya da eleştiri olduğunda hafifçe iki yöne hareket ediyor dedim. Carl ve kendimden iç karartıcı bir ses sonuyla söz ederken pazar ve pazartesi sabahlarının çok hoş olduğu, şefkat ve neşeyle dolu geçtiğine dair hiçbir şey söylemedim. Neden kendimi yanlış sundum? Babamın en sevdiği eleştiri. Bütün hayatın boyunca kendini aşağıladın Jenny. Ama neden buraya gelip size iyi şeyler söyleyemiyorum? Özellikle de bunları duymayı istediğinizi bildiğim halde. Sizinle konuşurken size daha önce ne anlattığımı hatırlamaya çalıştığımın bilincindeydim. Bu seansta kendimi tekrarlayamayacağımdan emin olmak istiyordum. Ama sonunda tekrarladığımı düşündüm. Gelip seks hayatında konuşmak istemiyordum. Çünkü bu konu kulağa hep olgun ve şahsiyetsiz geliyor. Ve üstelik seksin benim için önemi bazen iyi, bazen kötü bir hareket olması değil, sonradan gelen misillemeye dayanıyor. Yani kendimden nefret etme, ceza korkusu, bir başkası tarafından tanınmak ve boydan boya karanlık ve vicdanla baş etmeye çalışma fırsatı. Kendini düşünmemek sözcüğünü o kadar sakin kullanmanız çok hoşuma gitti. O gün bu sözcüğü 3 espride kullandım. Bunu ciddi olarak düşündüm ve benden sadece tanım ve görünüş istemediğinize memnun oldum. Seansın sonuna doğru intihara teşebbüs eden eski arkadaşım Sandy ve belirli bir şeylerin önerildiği durumlar dışında psikiyatristleri dinlemeyen anne babalara karşı olan öfkem hakkında konuşurken farkında olmadan öfke hissediyordum. Seans bittiğinde üzgün, sessiz ve açık hale gelmeye başladığımı düşündüm. Hafif bir heyecan hissediyordum, tıpkı seksi hayal eden bir çocuğun hoş duyarlılığı gibi. Sonra seansın bittiğine dair bir yorumda bulundunuz. Bu ipucunu sezdiğim anda yeniden çekinmeye başladığımı hissederim. Üzerime dökülen ışık sönmek üzere. Psikiyatristlerin hastanın gitmesini sağlamak için beceriksizce yaptıkları işlem bu. Saat 2 sizin için uygun mu diye sordunuz. Değildi ama hemen düşünemedim. Sadece eve giderken bu problem üzerinde düşünecek vaktim oldu, canım çok sıkıldı ve sonsuz sayıda olasılık üretip durdum. O sırada bu seansları yazmak için çok uğraşmamaya karar verdim. Tarzımın algılarım ve deneyimlerime bağlı olarak gelişmesine izin verecektim. Bunu yazmaya başlamadan vazgeçtim. Seansla alışkanlık yüzünden hiç durmadan okuyan ve baskının sadece cildine bakıp sözcüklerin hareketiyle ilgilenmeyen yorgun biri gibi hissettim kendimi. Dün neredeyse hemen her zaman olduğu gibi son derece çekingendim. Ne söylemem ne olmam gerektiğine dair yapay yapıya yapışıp kalmıştım. Aynanın önünde konuşmalar yaptım. Eğer kırılırsa kötü şans getirmeyecek bir ayna. Fakat bunlar mücadele sözcükleri değil. Sadece daha fazla gevezelik. Sadece seansta ne olduğunu duymak istediğinizi söylemiştiniz. Başlangıçta sınırlayıcı geldi bu ama sonra canlılık verdi. Çünkü üzerimize sarkan yoğun yeşilliği kesip atmamı sağlayacaktı. Ve 6 ay boyunca okumayacaktınız ki bu da seansların yazım eleştirisi haline gelmeyeceği ve sözcüklerle bedel ödenmeyeceği anlamına geliyordu. Ve daha sonra 6 ay dediğiniz kafama dank etti. Bu da rahatlatıcı 6 ay garantisi demek oluyordu. 14 Ekim, Doktor Yalom. Randevu saati 12.30'du. Jenny'yi saat 12.25'te bekleme odasında gördüm. Elimde sekreterime vermek istediğim bazı şeyler vardı fakat çok önemli değildi. Jenny'yi 12.25'te görebilirdim. Sonunda pek önemsiz olmayan şeylerle uğraşırken Jenny'yi içeri 3 dakika geç aldım. Hastalara bunu neden yaptığımı anlayamıyorum. Bazen bunun kendi karşı aktarımımın ve direncimin bir göstergesi olduğuna hiç şüphe yok. Ama Jenny için geçerli değil bu. Onu görmekten hoşlanıyorum. Bugün iyi görünüyordu. Güzel bir etek, bluz ve tayt giymişti. Saçları taralıydı ama açıkça titriyordu. İlk 20-25 dakika boyunca seansın nereye gittiğini bilmeden debelenip durduk. Sonunda dün gece çok kötü olduğu, 10-15 dakikada bir gelen anksiyete nöbetleri yaşadığı ortaya çıktı. Bu nöbetler kendisine süreklilik ve zaman duygusu veren tek şey gibi görünen geçmiş duygu ve deneyimlerine sıkıca bağlıydı. İlk önce gece meydana gelen anksiyete nöbetlerinin zamanlaması etrafında dolanıp durdum. Seanslarımızla ilgisi olup olmadığını merak ediyordum. Geçen hafta 3 kere olmuştu. Bir tanesi önceki gece ve bir tanesi son seansımızdan sonra. Fakat üçüncüsü haftanın ortasında bir yerlerde meydana gelmişti. Bu yüzden buradan bir yere varamadık. Anksiyete nöbetinin kavramsal içeriğiyle uğraşmak kumda yürümeye benziyordu. Çok derine basmıştım. İçeriye doğru çekiliyordum. Bir saatin büyük bir bölümünü dışarı çıkmaya çalışmakla geçirdim. Çünkü tüm bunlar ilkel, erken ve sınırsız malzemelerdi. Sonra denediğim şey daha mutluluk verici bir seçimdi. Sadece daha somut ve kesin konuştum. Baştan başlayıp dünü nasıl geçirdiğini ve dün gece neler olduğunu konuşalım. Hastalarla bunu sık sık yaparım ve öğrencilerime de bu yaklaşımı kullanmalarını tavsiye ederim. Çünkü bataklıkta ayak basacak bir yer sağlar mutlaka. Ginny bir gün öncesini tekrarladı. Kendini çok iyi hissederek kalkmış ve 1-2 saat boyunca yazmıştı. Yazmasını küçümsemesine rağmen her zamankinden daha aktif olduğunu ve şu anda bir roman üzerinde çalıştığını kabul etti. Sonra yatağına uzanıp tanımadığım bir kadın psikiyatrist tarafından yazılan kadın iktidarsızlığı konusunda bir kitap okumuş ve cinsel duyguların hücum etmesiyle mastürbasyon yapmıştı. Ve bu da günün kötüye gidişinin başlangıcı olmuştu. Kısa bir süre sonra postaneye gitmiş, tesadüfen Carl'la karşılaşmış ve utanç dolu suçluluk duygularına kapılmıştı. Burada karakteristik bir şekilde kendini kınamaya başlamıştı. Eğer mastürbasyon yapmasaydı, kendisini Carl için o geceye saklayabilirdi. Ya da o sırada Carl'la birlikte olabilirdi vesaire vesaire. İşler kötüden berbata doğru gitmiş, yaptığı yemek çok kötü olmuş, gece o enerji doluyken ve dışarı çıkmak isterken Carl yorgunmuş ve yatmış, Carl'ın kendisiyle birlikte olmasını istemiş ama o uykuya dalmış, 2-3 gecedir sevişmediği için Carl'ın onu gerçekten reddediyor olabileceğini düşünmüş, denemeyi ve ona yaklaşmayı başaramamış. Ginny ayrıca geçen cumartesi hakkında da konuştu. Carl bütün sabah meşgulmüş ve sonra kendi başına yürüyüşe çıkmış. Akşam 8.30'a kadar eve dönmemiş. Ginny ona bazen kendisinin de onunla birlikte yürümek istediğini bile söyleyememiş. Sadece Carl ne zaman yanına yaklaşsa ağlamaya başlamış. Ginny'nin Carl'a karşı hissettiği ikili duyguları merak etmeye başladım. Özellikle Carl'ın kendisini terk ettiği ve Ginny'nin arkadaşı Eve ile birlikte İtalya'ya gidip yazı yazdığı ve sıcak çikolata içtiği şeklindeki yinelenen fantazisini anlattığında. Bütün bunlar bir araya gelince Carl'a karşı olan sadakat yeminlerine rağmen Ginny'nin bir parçasının ondan kurtulmak istediğini düşünmeme neden oldu. Ama bunu izlemek kolay değildi. Belki bu Ginny'nin şu anda baş edemeyeceği bir şeydi. Belki değildi. Onun kırılgan çiçek tavrının beni güçsüz bir yumuşaklık noktasına doğru kontrol etmesine izin vermemeliydim. Yaptığı şey odayı Viktor Frank'la doldurmak oldu. Bir tesadüf eseri, dün gece onun bir kitabını okuyordum ve onu düşünüyordum. Birinin yazdıklarını okuyup sonraki seansımda kendimi onun tekniklerini kullanırken bulmak her zaman kendimden tiksinmeme neden olmuştur. Buna rağmen Ginny ile Frank'ın ona yaklaşacağını düşündüğüm şekilde yaklaştım. Ginny'ye söylediğim ilk şey anksiyeteyle doğduğu, annesiyle babasının da anksiyeteli olduğu ve gerçekte genetik bir anksiyete ve hatta belki de cinsel anksiyete kaynağı bulunduğunu düşünmenin pek de olanaksız olmadığı kavramıydı. Aklımda birkaç şey vardı. Eğer Ginny şu ana kadar bana yeterince güvendiyse, mastürbasyonla ilgili suçluluk duygularının bir kısmını ortadan kaldırmasına yardım edebilirdim. Görüşme sırasında kendini neden bu kadar suçlu hissettiğini merak ederek birkaç kez mastürbasyon konusuna geri döndüm. Acayip bir şey ve pis ya da Carl için saklamak gibi şeyler söylediğinde gerçekte acayip olanın sırf doğudaki biyoenerji uzmanı bir psikiyatristin gerilimi azaltmaya yaradığını söylediği için her sabah kusması olduğunu söyledim ona. Mastürbasyon yapmanın yanlış bir şey olmadığını düşündüğümü söyledim. Eğer aşırı cinsel gerilim hissediyorsa neden her gün mastürbasyon yapmasındı? Bu Carl'la olan cinsel ilişkisinden bir şeyler götürmeyecekti. Hatta bir şeyler katabilirdi. Çünkü o zaman bu kadar anksiyeteli olmayacaktı. Aslında iki şey yapmaya çalışıyordum. Semptom önermek ve anksiyeteyi rahatlatmak. Başka tipte bir semptom ortaya çıkarıp endişelenmeye devam edeceğinden emin olmama rağmen bunun oldukça yardımcı olacağını düşünüyorum. Daha sonra yaptığım şey, doğuştan getirdiği aşırı anksiyete ve cinsel gerilimin gerçekte onun özü olmadığını ona göstermekti. Bunu oldukça spesifik terimlerle ifade ettim. Örneğin adrenalini uygun bir şekilde metabolize etme yetersizliği gibi. Jenny bu dışsal faktörlerden çok daha fazla bir şeydi. Sanırım temel değerleri sorgulamaya başlıyordum. Hayatında gerçekten önem taşıyan ne olduğunu, neye gerçekten değer verdiğini, neyi savunduğunu sordum ona. Ne gibi şeyler için ölmeyi isteyebileceğini sormayı düşündüm ama son anda kendimi tutmayı becerdim. Neyse, benim görüş açıma göre bazı doğru şeyler söyledim. Aydınlanmaya, orta görüşe girmeyi gerçekten istediğini söyledim. Karl'la olan deneyimine çok değer verdiğini ve yazmanın kendisi için çok önemli olduğunu söyleyerek sözlerini bitirdi. Doğal olarak bir refleks gibi bunun üzerine atladım. Bu noktada Ginny hemen yazarlığının anlamsız bir şey olduğunu söyledi ve benim öyle olmadığını söyleyeceğimi eklemeyi de ihmal etmedi. Ona uyarak anlamsız bir şey değil dedim. Bir kahkaha attı. Kimsenin onun yerine yazı yazmayacağını, bunun yalnız yapabileceği bir şey olduğunu ve bunun da kimse okumasa bile önemli olduğunu söyleyerek yorumlarıma devam ettim. Buna inanmış göründü ama bir saatin sonu gelmişti. Biraz otoriterdim ama Ginny ile öyle olmam gerektiğini düşünüyordum. Ondan çok hoşlanıyorum. Ona yardım etmeyi çok istiyorum. Bazen onun gibi zavallı, trajik, canlı bir ruhun gerçekten var olduğuna ve bu kadar acı çektiğine inanmak zor geliyor. 14 Ekim, Ginny. Bu seans benim için çok önemliydi. Sanırım gözyaşlarım arasında konuşmayı, düşünmeyi ve hissetmeyi başardım. Sadece ağlayıp geçmesini beklemedim. Daha çok konuya bağlı kaldım ve iğneleyicilik ya da cazibenin üstün gelmesine izin vermedim. Bir tür dengeye kavuştum. Terapiyi duygularımı yok etmesi için kullanmadım. Sonunda daha az gergin hissettim kendimi. Benimle konuşup bana bazı şeyleri söylemenizi takdir ediyorum. Odada yalnızmışım gibi hissetmiyorum kendimi. Bunu hissetseydim şaşırır ve dolanır dururdum. Bütün insanların mastürbasyon yaptığını söylediğinizde utançla yandım. Çünkü bana kendiniz hakkında da bir şeyler söylüyor olabileceğinizi düşündüm. Size bakamadım. Herkesin bir bütün halinde olduğunu ve şeffaf olan benimki hariç insanların özel hayatlarını göremeyeceğinizi düşünmüş gibi yaptım. Sanırım bu seans bana sahip olduğum gerilimi iyi amaçlar ve anlayış için kullanmama yardımcı oldu. Ama erkeklerimi neden kötü bir yere koyduğumu merak ediyorum. Tekrar anlatılan olaylarda tek taraflı görüş edindiğinizi biliyorum. Haksızlık ettiğimi bilmek beni rahatsız ediyor ve bir şekilde cezalandırılacağımı düşünüyorum. Karl'la ikimizi bir okul akvaryumundaki kurbağa ve böceklermişiz gibi gösteriyorum. Çok gergin. Oysa gerçekte benim ifade ettiğimden daha fazla gevşeklik ve iyi zaman var aramızda. Sanırım çok yıkıcı olduğu için kötü zamanlara daha çok yoğunlaşıyorum. Çekinme sürdüğü sürece bununla yaşayacağım. Bunu yapmayacağım ve belki kendisi olur. Sanki kafamda her zaman borçlu olduğum bir çek hesabı var. Seans bittikten sonra merkezde toplandığımı hissettim. Daha az hantal hissediyordum kendimi. En azından üç dürtüye teslim olabilirdim. Yemek yemek, Stanford'un mezarının yanındaki kaktüs koruluğunda oturmak ve bitki ve ağaçların kokusunu içime çekmek. Daha iyi göründüğümü söylediğinizde kendimi kötü hissettim. Çünkü koyu kırmızı ve üzerinde yağmur gibi her yönden gelen çeşitli renkte çizgiler bulunan takım elbiseniz içinde ne kadar hoş göründüğünüzü söylemedim size. Bazı şeyleri kendime saklıyorum. Bana söylediğiniz şeyleri deneyip deneyemeyeceğimi bilmiyorum. Başlangıçta beni depresyona sokup geçici olarak cezalandıracaklarını biliyorum. Beni depresyona sokacaklar çünkü benim hayatımda ve özel olarak bana oluyorlar. Terk edilmenin beni bu kadar korkutmasının nedeni bu. Uzun yıllar önce ben kendimi terk ettiğim için insanların beni terk etmesinden korkuyorum. Bu yüzden yalnız olduğumda orada başka kimse olmuyor. Deneyimlerimle kendimi kamufle ediyorum ve siz benim bazı parçalarımı, sinirlilik, kabul etmemi ve buradan hayatıma devam etmemi istiyorsunuz. 21 Ekim. Doktor Yalom. Bugün daha iyi. İyi olan ne? Ben daha iyiydim. Aslında çok iyiydim bugün. Sanki bir izleyici grubu karşısında performans sergiliyordum. Bunları okuyacak izleyiciler. Hayır, sanırım bu bütünüyle doğru değil. Şu anda tam olarak Ginny'yi yapmakla suçladığım şeyi yapıyorum. Yani kendimin olumlu yönlerini inkar ediyorum. Bugün Ginny için vardım. Çok çalıştım ve bazı şeylere ulaşmasına yardımcı oldum ama bunu onu etkilemeye çalışmak, bana aşık olmasını sağlamak için yapıp yapmadığımı merak ediyorum. Tanrım, bundan hiç kurtulamayacak mıyım? Hayır, hala orada, gözümü bundan ayırmamalıyım. Üçüncü göz, üçüncü kulak. Beni neden sevmesini istiyorum? Cinsel temeli yok bunun. Ginny bende cinsel duygular uyandırmıyor. Hayır, bu tamamen doğru değil. Uyandırıyor. Ama bu çok önemli değil. Ginny tarafından yeteneğini besleyen biri olarak tanınma isteği olabilir mi? Biraz böyle olabilir. Bir ara kendimi kütüphanemdeki psikiyatriyle ilgili olmayan bazı kitapları fark etmesini ümit ederek yakaladım. O'Neill'in Oyunları, Dostoyevski. Tanrım, ne büyük bir eziyet. Gülünç. Ben burada Ginny'ye hayatta kalma problemleriyle baş etmesine yardımcı oluyorum. Ve yine de kendi küçük hava atmalarımın yükü altında eziliyorum. Ginny'yi düşün. O nasıldı? Bugün oldukça pasaklıydı. Saçları taranmamış, düz bir şekilde ayrılmamıştı bile. Eski bir blojin, birkaç yerden yamalı gömlek. Geçen hafta orgazm olmaya çalışırken ne kadar kötü bir gece geçirdiğini anlatarak girdi söze. Bütün gece uyuyamamıştı çünkü Carl'ın onu reddedeceğinden korkmuştu. Ve sonra ortaokula giderken sabaha karşı saat 3'te öten kuşun sesini dinleyerek bütün gece uyanık yatan aynı bedene sahip küçük kızın hayaline geri dönmeye başladı ve birdenbire puslu, bulutlu, gizemli, sihirli dünyada Ginny ile birlikteydim yine. Hepsi ne kadar çekici, bu hoş sesin içinde bir süre yürümeyi ne kadar isterdim ama... Tedavi için uygun değil. Bu çok bencilce olurdu. Bu yüzden problemle uğraştım. Erkek arkadaşıyla olan cinsel ilişkisine geri döndük ve orgazma ulaşmasına engel olan bazı belirgin faktörler hakkında konuştuk. Örneğin, Carl'ın onu uyarmak için yapabileceği bazı şeyler vardı fakat bunu Carl'dan isteyemiyordu. Daha sonra bir şey isteyememe konusuna girdik. O kadar açıktı ki, Ginny'nin bunu neredeyse ne kadar anlayışlı ve yardımcı olabileceğimi göstermeme izin vermek için yaptığını hissettim. Bir sonraki problem için de aynı şey geçerliydi. İki arkadaşıyla sokakta karşılaşıp kendini nasıl aptal durumuna düşürdüğünü anlattı. Bunu onunla analiz edip Ginny'nin pek beklemediği alanlara girdik. Onlarla tesadüfen karşılaştığında arkasından zavallı, acıklı Ginny diye düşünmelerine neden olacak şekilde davranmıştı. Bunun üzerine ona, senin sağlıklı olduğunu düşünmelerini sağlayacak ne söyleyebilirdin onlara diye sordum. Aslında anlatabileceği bazı yapıcı şeyler olduğunu kanıtlamıştım ona. Doğaçlama bir oyunculuk grubuna devam ediyordu. Yazı yazıyordu, erkek arkadaşı vardı, şehir dışında ilginç bir yaz geçirmişti ama kendisi hakkında tek bir iyi şey söyleyemiyordu. Çünkü o zaman zavallı acıklı Ginny tepkisine neden olamazdı ve güçlü bir parçası yalnızca bu tepkiyi istiyordu. Aynı şeyi seanslarda bana da yaptığını ona gösterdim. Örneğin bana profesyonel bir oyuncu topluluğunda oynayacak kadar iyi olduğunu söylememişti. Kendini küçümseme davranışı, gruptaki hareketlerine kadar uzanan oldukça yaygın bir tema. İsteyerek böyle kılıksız dolaştığını, sadece saçlarını fırçalaması derecesinde de olsa bir gün onu hoş görmek istediğimi söyleyerek onu biraz şaşırttım. Özünün belki de içindeki geniş boşlukta olmadığını, belki kendisinin dışında ve hatta diğer insanlarla birlikte olduğunu söyleyerek sırf kendi zevkini düşünen içe bakışını yansıtmaya çalıştım. Yazı yazmak için kendi içine bakması gerekli olsa da yazı ya da başka bir yaratıcı faaliyet olmaksızın katışıksız içe bakışın genellikle anlamsız bir egzersiz olduğunu da işaret ettim. Geçen hafta önemli ölçüde çok yazı yazdığını söyledi. Bu beni çok mutlu etti. Belki iyileşmeyi beklemem için bana bir hediye veriyordu yalnızca. Ondan beklentilerimle ilgili düşüncelerini tartışmasını sağlamaya çalıştım. Çünkü bu benim için gerçekten kör bir noktaydı. Ginny'den çok büyük şeyler beklediğimden şüpheleniyorum. Benim için bir şey üretebilsin diye yazma yeteneğini sömürüyorum. Ödeme yapmak yerine yazı yazmasını istememin ne kadarı gerçek yardımseverlik, ne kadarı bencillik. Ondan ne beklediğimi düşündüğü konusunda konuşmasını sağlamak istiyorum. Dikkatimi bu konuda tutmalıyım. Ulu Tanrı, karşı aktarım buna ibadet ettikçe Ginny'ye daha az şey veriyorum. Yapmamam gereken şey, onun içindeki boşluk hissini kendi Pygmalion beklentilerimle doldurmaktır. Ginny çekici, hoş bir kişi. Ama bu bir doktorun ikilemi. Ondan hoşlandıkça değişmesi o kadar zor olacak. Ama değişikliğin ortaya çıkması için ondan hoşlandığımı ona göstermeli ve aynı zamanda da değişmesini istediğim mesajını ona vermeliyim. 21 Ekim, Ginny. 3 hafta sonra verdi. Eğer daha doğal görünüşlü olursam bir şeyler olabilir. Bu yüzden gözlüklerimi çıkarmadım. Ama bir şey olmayabilirdi. Kötü bir salı başlangıcının neden olan o kötü salı gecesi hakkında konuştum. Teklif edip istediğiniz o güçlü kuvvetli ben fikri oldukça cesaret verici. Benim genel başarı anlayışım ne kadar rahat olup zor şeyler yaptığıma bağlıdır. Ağlamak ya da fantazi kurmadan açık ve net düşünmek gibi. Ve siz de beni o yöne doğru ittiniz. Seansta çok eğlendim ve beni rahatsız etmeye başlamadan önce canlılık hissinin tadını çıkardım. Hareket tarzıma alternatifler görmeye başladım. Bu durum kampüse döndükten sonra bile devam etti. Ama seans sırasında ve daha sonra bu iyimser duyguyu sorguladığım açıktı. Mutluluk kesinlikle daha zor olmalı. Bu işi sağlıklı bir kız olarak bitirebilir miydim? Bana bir yetişkin gibi davranmanıza bakıyordum. Benim acınacak birimi, iki yüzlü birimi yoksa bir doktor muayenehanesinde okuduğunuz eski bir dergi mi olduğumu düşündüğünüzü merak ediyorum. Yöntemleriniz çok rahatlatıcı ve saçma. Hala benim yardımsever bir şekilde ya da içgörüyle cevap vereceğim sorular sorabileceğinizi düşünüyor gibisiniz. Bana karşı ilgili davranıyorsunuz. Sanırım övündüğüm seansla kendimi iyi göstermeye çalışıyorum. Hoş olmam gerçekte durağan bir olgu, oyunculuk grubu, yazdığım iyi cümleler, gözünüzün önünde suyun içinde dimdik ayakta duruyorum gibi küçük kendimi şımartma ipuçları ve olguları bırakıyorum. Bunların zaman kaybı olduğunu biliyorum. Çünkü bana hiçbir faydaları yok ve sizinle ya da siz olmadan her gün aklımdan geçen şeyler bunlar. Pek anlamadım demeniz bile söz ve hareketlerimde anlaşılmaz olma konusundaki eski alışkanlığım için bir iltifattır. Ve içimde ben de anlamıyorum. Tanrı biliyor ya, söylediğim ve hissettiğim şeyler arasındaki farkı biliyorum. Ve söylediklerim çoğu zaman tatmin edici değil. Terapide birkaç kez aklımda önceden tasarlamadığım şekilde hareket ettiğimde sonsuz bir şekilde canlı hissettim kendimi. Bu nedenle dünkü deneyim biraz garipti. Genellikle söylenen şeylere güvenmem. Ebeveynlerin moral verici kısa konuşması, düzenli aralıklarla kendime bu konuşmayı yaparım. Ama seans bittiğinde kendimi üzgün ya da hayal kırıklığına uğramış hissetmedim. Saçlarım ve elbiselerim hakkında konuşmanız çok komikti. Biraz babama benziyor ama tam olarak değil. Tabii belki Franny'nin çok güzel giyindiğini düşünüyorsunuz. Bana göre çekici ama hep bir kol boyu uzaklığında gibi görünüyor. Bense elbiseler üzerinden düşen kötü bir şekilde bükülmüş bir askıya benziyorum. Bir şey başarmış olan bir kahraman gibi görünmek istiyorum. Ama giyinme konusunda böylesi garip bir hiciv içgüdüm olmasaydı keşke. Bazen deniyorum ama yine de ahmak gibi görünüyorum. Seanstan sonraki gece hiç uyuyamadım. Göğsümde ve midemde o derece güçlü bir kan akışı vardı ki kalbimin bütün gece çarptığını hissettim. Bunun nedeni seansta bir rahatlama olmaması mıydı yoksa yeni bir güne başlamak için sabırsızlanıyor olmam mıydı? Gitme coşkusuyla doluydum. Bunu şimdi söylüyorum çünkü gelecek seansta söylemek istemiyorum. Sanırım terapide çekingen olmam, bacağımda bir şey hissediyorum gibi şeyler söylemek yanlış bir şey. Bunlar büyük bir olasılıkla duygusal farkındalık öğleden sonralarından kalan ve beni doğrulttuğunuz yönden alakoyacak bayağı sözler. Bunlardan bıkmış olmalısınız. Ceza, bağımlılık. Şizofreniden bir kariyer yapamayacağımı söylemeniz çok komikti. Katatoninin hala en iyi kozum olduğunu düşünüyorum. Bu bir anlamda flört ettiğim romantizmin çoğunu alıp götürüyor. Kendimi garip ve yetersiz hissediyorum ve sosyal durumlarla bağlantı kuramıyorum. Bunun başka bir yolu olmalı. Sanırım Dr. May söylediğim şeylerin çok garip, tekinsiz olduğunu ve duyarlılık dolu ayrıntıları yüzünden kaydedilmeleri gerektiğini düşünüyordu. Sizin bunların saçmalık olduğunu bildiğinizi sanıyorum. Onun hep bir şeyler yazdığını görüyordum. Sizin yüzünüzden pek farkında değilim. Sadece orada oturup bir şeyler beklediğinizi düşünüyorum. Ve çok fazla sabırlı gibisiniz. Yüzünüze bakmak istemiyorum çünkü hiçbir şey söylemediğimi biliyorum. Eğer yanlış yerlerde aydınlansaydı size güvenmemeye başlardım. Bu ilk seanslarda istediğim kadar kötü olabilirim galiba. Böylece daha sonra değişim çok güzel görünür. 4 Kasım, Doktor Yalom. Görüşmeden sonra ağzımda belli belirsiz metalik bir tat kaldı. Tam olarak tatmin olamadım. Donuk, evet doğru sözcük bu. Ginny geçen haftanın raporunu getirmediği için özür dileyerek geldi. Yazdığını ama dün gece daktilo etmediğini söyledi. Biraz daha özele inerek sorguladığımda yazacağını ama mastürbasyonla ilgili olduğu için Carl'ın yanında yazmak istemediğini, içinde pek çok utandırıcı şey bulunduğunu söyledi. Yazdıklarını daktilo etmek için genellikle bu kadar bekleyip beklemediğini sordum. Hayır dedi. Genellikle bir iki gün içinde yazardı ama beni iki hafta görmeyeceğini biliyordu. Şüphesiz bu arada beni geçen hafta görmemesinin ne anlama geldiğini merak ediyorum. Ne kadar öfke ya da hayal kırıklığı hissediyor acaba? İki hafta ara olmasına rağmen rapor getirmemesi biraz garip göründü çünkü daha önce hiç böyle bir şey yapmamıştı. Eminim surat asıp beni bir şekilde cezalandırmaya çalışıyor. Sonra söylediği bir şey şüphelerimi doğrulama eğiliminde. San Francisco'da Union Caddesi'nde bir kadınla görmüş beni. Onun karım olduğunu söyledim. Buna pek aldırmamış göründü. Kadının çok genç ve hoş olduğunu, birlikte mutlu göründüğümüzü, bu konuda kendini çok iyi hissettiğini söyledi. Kendisini geçen hafta görmememin nedeninin bu olup olmadığını, sadece karımla bir hafta geçirmek istemiş olup olmadığımı merak ettiğini de söyledi. Bu konuda kendini nasıl hissetmişti? Çok iyi. Ben bundan emin değildim. Yazdıklarını daktilo ederken değiştirip değiştirmediğini sordum. Bunu bazen yaptığını söyledi. Örneğin, önceki hafta onu benimle aktif bir biçimde flört etmiş gibi gösteren bir bölümü çıkarmıştı. Çünkü bunu yazdığı için sonradan çok utanmıştı. Bu yüzden seansın ilk bölümü donuk, hatta utangaç konuşmalarla geçti. Bir ara onun ifade edilmemiş duygularına ulaşabileceğimizi düşünerek oldukça açık bir şekilde seansın gizli saklı bölümünü tartışıp tartışamayacağını sordum. Ama bununla ilgilenmeyi reddetti ve gerçekte konuşmadığı bir şey olmadığını söyledi. Her şey o kadar yolunda gidiyordu ki özel bir problem gösteremezdi. Ve gerçekten her şey yolunda gibiydi. Gece yarıları korkuyla uyanmalar azalmış gibiydi. Son seanstan sonra ona verdiğim hapı içiyordu ki bu da kısır döngüyü kırmıştı. Ama ardından uykulu bir depresyon mahmurluğu meydana geldiği için hapın tamamen başarılı olmadığını da vurguluyordu. Gerçeği söylemek gerekirse ona verdiğim ilacın adını not almayı unutmuştum. Sadece hafif bir sakinleştirici olduğunu hatırlıyordum. Yani bu tür güçlü bir uyuşturucu etkisi yaratamazdı. Ama yazı yazıyordu, aktifti. Bir yapılacak işler listesi hazırlamaya başlamıştı. Haftada iki kez Almanca dersi, yoga, birkaç yemek daveti, dans dersi almak. Gerçek adımlar atıyor gibiydi. Onunla mastürbasyon konusunda konuştuğum için de müteşekkirdi. Çünkü bu konuda konuşmak ona özgürlük duygusu vermişti ve kendini suçlu hissetmeden ya da günün geri kalanında bu konuya takılıp kalmadan mastürbasyon yapabiliyordu. Bugün çok hoş görünmesi beni gerçekten etkilemişti. Koltukları salvian tarzı 90 derecelik açıyla yerleştirmiştim ve ona daha çok profilden bakıyordum. Daha önceleri özellikle de gruptayken Ginny'nin çirkin olduğunu düşündüğüm zamanlar olmuştu. Fakat bugün onu çok güzel olarak görüyordum. Neredeyse çaresiz bir şekilde bana bir kurban sunabilmek için kendiliğinden birkaç rüyasını anlattı. Birkaç dakika boyunca şevksiz bir şekilde dolaşıp durduk bu konuda. Bir tanesi oldukça açık, oidipal unsurlar içeriyordu. Yatakta yatıyordu ve penisinin yerinde gümüş bir puro bulunan bir adam içeri giriyordu. Bununla ilgili çağrışımları genç bir kızken yatakta uyanık bir şekilde yatması ve anne babasının birlikte olduklarını gösteren yatak gıcırtısını dinlemesi ve sonra da 21 yaşındayken babasına annesinin bir keresinde ona seksin hayattaki her şeyi demek olmadığını söylediğini söyleyerek babasını incitmiş olmasıydı. Anne babasının ayrılmasını, onların arasına girmeyi istediğine dair pek çok kanıt vardı. Ama Ginny ile bu konuya girmek budalalık olurdu. Geçmişin yeniden yapılandırılması, yorumlar, bu türden açıklamalar Ginny için yararlı olmayacaktı. Onunla birlikte geçmişi ziyaret etmek cezbedici ve çekici bir seyahat olurdu. Ama Ginny o bölgeyi çok iyi biliyor. Bu da onun bugünden ve ikimizin arasında olan her şeyi anlamayla elde edeceğimizi bildiğim faydadan uzaklaşmasına neden oluyor. Bu yüzden konuyu bugüne getirdim. Carl'ın kendisinden ayrıldığı, bunun üzerine kendisinin ormanda bir kulübeye gidip biraz daha olgunlaştığı şeklinde bir fantaziyle meşgul bir süredir. Bunun korkunç olduğunu söylüyor. Çünkü Carl'ın kendisini terk etmesini istediği anlamına geldiğini düşünüyor. Fakat ben fantazinin iyi bir tarafı olduğunu söyleyip hayatla ilgisinden söz ettim. Ve Carl kendisini terk edecek olursa yok olmayacağı anlamına geldiğini söyledim. Aykırı bir çıkış yaparak Carl eve geç geldiğinde bu fantazinin ortaya çıkması için kendisini zorlamasını ve en az 5 dakika için bunu denemesini önerdim. Cinsel ilişki için de aynı şey geçerliydi. Ginny içinden gelen küçük bir sesin kendisine gerçekte orada olmadığını, ayrı bir yerde olduğunu, Carl'a gerçek anlamda katılmadığını, hepsinin bu olmadığını söylediğini ve olayın sonunda da yeterli deneyim yaşamadığı için kendisini cezalandırdığını söylüyor. Sesin kendisini kontrol etmesini önleyip kendisinin sesi kontrol etmesini sağlamak için Ginny'ye aktif olarak sesin rolünü almasını, oymuş gibi konuşmasını önerdim. Bunu Ginny'nin aslında kendisine olan bir şey değil, olmasına kendisinin neden olduğu bir şey olduğunu göreceği umuduyla yaptım. Seansın sonuna doğru Alexander Pope'un kendisine benzeyen ama öyle olmak istemeyen bir kadın hakkında söylediği bir şeyi söyledi. Pope'u 15-20 yıldır okumayan biri olarak daha yakından tanıdığım ve daha kolaylıkla cevap verebileceğim yazarlardan söz etmesini dilediğimi fark ettim. Sanırım bu durum edebiyata olan ilgimin bilgimdeki göze çarpan boşluklardan çok daha fazla olduğu, yarın vereceğim modern düşünce seminerindeki sunumumla ilgili bazı gerilimlerimi de yansıtıyor. 4 Kasım Ginny. Dün bir parça sinirliydim. Söyleyecek bir şey bulmak ümidiyle her çareye başvurdum. Bu sizi karınızla birlikte görmemle ilgili. Arabanın içinde Eve'le oturmuş, klitoral orgazmı olgun kadının bedeninde gerçekleşmeyen bir şey olarak kötüleyen Cinsel Vazgeçiş Özgürlüğü adlı kitabı tartışıyorduk. Yani bu cinsel içerikli sohbetin ortasında siz ve eşiniz tam önümüzden, yaya geçidinden karşıya geçtiniz. Tıpkı televizyondaki bir komedi şovunda tehlikeli bir sahne gibi. Yaptığım şeyin bir parçamın gerçekte yaptığım şeyi yapıyormuş gibi yapması olduğunu gördüm. Örneğin son 5 dakikada benim o parçam tesadüfen düğmeleri açık pantolonunuza baktı ve bir şey gördüğünü hayal etti. Hemen utanıp tamamen farklı bir konuda konuşmaya başladım. Siz hemen bacak bacak üstüne attınız ve ben de kendimi ikiye ayırdım. Çünkü ben tanındığım halime yapmayacağım bir şey yapmıştım ve kendimi buna zorladım. Çünkü benim dikkatimi ve ilerleyişimi bozduğunu biliyorum. Zihninizle karlamalar yapmak gibi bir şey bu. Bana talimatlar vermeniz çok hoşuma gidiyor. Bu şekilde davranışımın sihirli bir şey olarak değil de sadece davranış olarak çok daha fazla farkında oluyorum. Dün gece korkunun nasıl başladığının farkına vardım. Bir şey düşünüyorum, dinlemek için soluğumu tutuyorum ki bu karnımı acıtıyor. Bir asansördeymişim ve dışarı çıkamıyormuşum gibi hissediyorum kendimi. Ve ben farkına varmadan uğursuz bir kattayım. Seans beni sinirli bir hale getirdi. Başladığımdan daha sinirli bir hale. 12 Kasım Doktor Yalom. Garip bir seans. Dün gece sadece 2 saat uyuyabildiğim için çok fazla işe yarayacağımı düşünmüyordum. Bir arkadaşımın okyanus kıyısındaki evinde kaldım ve dışarıda uyumanın yabancılığı ve dalgaların sesi yüzünden bütün gece uyanık kaldım. Ertesi gün sıklıkla bir gece önce uyuyamadığımdan şikayet ederek gelen Ginny'yi görecek olmamın çok ironik olduğunu düşündüm. Dün geceki uyanık kalışım rahat bir uyanıklık durumu olduğu ve okyanusu seyredip dinlemekten ve Kazantzakis okumaktan hoşlandığım için Ginny'nin uykusuzluklarından farklıydı. Ama o tür uyanıklık durumlarını ben de yaşamıştım. Uykusuz, endişeli bir gecenin ardından gerçekte benden daha fazla uyumuş olan zavallı bir uykusuzluk hastasını tedavi ettiğim zamankinden daha fazla sahtekar hissetmem kendimi hiçbir zaman. Ama çarpışmadan bir gece önce ellerine uyuşturarak dolaşıp duran bir generalin arkasından kim gider ki? Bugünkü seansı iptal etmedim çünkü kendimi işe yarar hissediyordum ve seans sırasında yorgunluğumun pek farkında değildim. Ama yine de 10 dakika geç kaldım ve uyanık kalmama yardımcı olması için seansa bir fincan kahveyle girdim ki bu pek nadir olan bir şeydir. Ginny'ye de bir tane teklif ettim ama utanarak reddetti. Seansa kendisini ziyarete gelen kız kardeşini ne kadar kıskandığını anlatarak başladı. Kız kardeşini kendisinin olduğundan daha kararlı, daha bağlı görüyor. Örneğin birisiyle birlikte yaşamayı seçme konusunda. Bunun sadece tarza dair bir durum olduğu gerçeğini anlamasına yardımcı olmaya çalıştım. Bunun gerçekten kız kardeşinin daha fazla bağlılık duygusuna sahip olduğu anlamına gelip gelmediğini sordum. Ve kız kardeşinin bir durumla ilgili olarak sahip olduğu bazı olumsuz duyguları gözden kaçırması anlamına gelip gelmediğini ya da hatta belki de bazı çatışmalı duyguları konusunda kendisini aldatıp aldatmadığını merak ettiğimi söyledim. Böylesi bir olumluluğun özenilecek nesi vardı? İçten her gün biraz daha yakın. Arvin Yalom ile öyle olduğunu kabul etti. Daha sonra onunla gösterdiği bütün çabalardaki zevki yok eden seksten, Avrupa'ya yaptığı geziden ve hayattan zevk almasını önleyen içindeki küçük şeytan hakkında konuşmaya devam ettim. Hepsi buydu, onun tek hayatı. Erteleme bileti yoktu. Kendini daha iyi hissettiğinde tekrarlanacak değildi bu hayat. Ginny, şu anda hayatın içindesin ve başka bir zamana erteleyemezsin bu hayatı. Bunun ne kadar yardımcı olduğunu bilmiyordum. Aşırı derecede bilgiçlik taslamıyor muydum? Diğer en önemli konuysa çileden çıkarıcı durumlardaki öfkesi ya da daha doğrusu öfke eksikliğiydi. Örneğin herkesi deliye çeviren kaprisli ev sahibiyle ilişkisinden söz ediyordu. Ginny'nin bu kadına karşı tepkisi içinde kendini daha fazla ölü hissetmek ve ona karşı iyi davranmak için daha büyük çaba sarf etmekti. Birisine karşı duyulan öfke ya da kızgınlık duygularının nasıl kişisel ölülük hissine dönüşebileceği üzerinde çalıştık. Tartışmada daha sonra yorumlarımı insanlara karşı iyi davranılmaması gerektiği ve bütün öfkesini dışarı kusması şeklinde bir öneri olarak yorumlayacağından korktum. Oysa ben iyi ya da cömert olmaktan utanmaması gerektiği konusunda güvenini perçinlemek istemiştim. Bunlar azaltılmaması gereken gerçek kişisel özelliklerdi. Fakat bu durumlardaki gerçek duygularını anlaması gerekiyordu. Ne zaman cömert ya da yardımsever bir harekette bulunsa bunları bir şekilde kusur haline dönüştürdüğünü söyleyerek konuşmaya devam etti. Ona bu Freud tarzı indirgemeciliği bırakmasını ve kendi kendilerine ayakta kalabilen ve daha fazla analiz edilmeleri gerekmeyen cömertlik ve nezaket gibi özellikleri kendisiyle ilgili olumlu ve önemli gerçekler olarak kabul etmesini söyledim. Bana karşı olan duygularından çok fazla söz etmiyor. Bugün gergin ve huzursuz görünüyor. Ne zaman o anda ne hissettiğini sorduysam, görüşmelerimizin her birinin altında yatan duygu denizine dalmaksızın hep hayatın gidişiyle ilgili soyut genellemeler yaptı. Bunu kendisinden özellikle istediğimde, raporları yazarken seans hakkında geri bildirimde bulunduğunu, o sırada konuşulmayanların ortaya çıktığını söyledi. Birkaç kez pek de nazik olmayan bir tavırla benimle buluşmaya hazırlanmasının gününün büyük bir bölümünü aldığını söyledi. San Francisco'ya gitmek için 2 saat otobüs beklemesi gerekiyordu. Böylece bu görüşmeler aslında bütün gününü alıyordu ve bu zamanı yapıcı bir şekilde kullanamayacak diye çok endişeleniyordu. Aynı zamanda ben aramızdaki ilişkinin çok sağlam olduğunu düşünüyorum. Ginny ile olduğum zaman kendimi çok huzurlu ve sıcak hissediyorum. O az rastlanır bir insan. Sadece kapasitesi yüzünden değil, hassasiyeti ve güzelliğiyle de az rastlanır birisi. 19 Kasım, Doktor Yalom. Yamalı bir blue jean giymiş ve Ginny yumuşaklığı ve Ginny kırılganlığı içinde görünüyordu. Yumuşak bir şekilde konuşuyordu, son haftaya ait raporu getirmediğini itiraf etti. Son seansımızdan 5 gün sonra yazmıştı ve henüz daktilo etmemişti. Üstelik kaybetmiş olma olasılığı da vardı. Bunun çok önemli olduğunu ve bu konuya büyük zaman harcamamız gerektiğini hissettim. Fikirlerini değiştirmeye yanaşmıyor, değiştirmeyecekti. Konuyu ortaya koyduğumda hiçbir fikri olmadığını söyledi. Verdiği sözü birdenbire unutmuş olması olasılığının çok düşük olduğunu belirttim. Daha önceleri raporunu seansın bir gün sonrasında yazarken neden bu kez seansın üzerinden 5 gün geçmesini beklemişti? Tembellik ettiğini söylediğinde onu biraz daha zorlayıp neden şimdi tembelleştiğini sordum. Ama sorumun karşılığında bir şey çıkmadı. Birinci kaset, ikinci yüzün sonu.